Zalebininler'de. Zalebininler, Vilcenov'un deyimiyle gerçekten nezih bir aileydiler. Bay Zalebinin'in hükümette güvenli bir işi vardı ve amirleri onu severdi. Pavel Pavlovich'in geliri konusunda söylediği her şey doğruydu. Çok rahat bir yaşamları vardı. Ama birden ölüverecek olsa hiçbir şeyleri kalmayacaktı. Yaşlı Zalebinin, Vilcenov'u sıcak ve hoş karşıladı. Sanki önceki düşmanı artık dost olmuştu. ''Sizi kutlarım, böylesi daha iyi oldu.'' dedi ilk olarak, memnun ve itibarlı bir havayla. ''Zaten ben de bu işi mahkeme dışında kendim halletmeyi istiyordum. Böyle davalarda Pyotr Karlovich'in üstüne yoktur. Hiç uğraşmadan, gecikmeden, zahmet çekmeden 60.000 alacaksınız. Dava 3 yıl kadar bile sürebilirdi.'' Vilcenov hemen Madame Zahlebin'inle tanıştırıldı. Sade, yorgun yüzlü, şişman ve yaşlıca bir kadındı. Genç hanımlar da ikişerli gruplar halinde birbirleri ardına salınıyorlardı. Bir sürü genç hanım vardı. Herhalde 10-12 kadar vardılar. Vilcenov sayılarını kaçırdı. Birileri geliyor, birileri çıkıyordu. İşlerinden bazıları kızların yazlık komşularıydı. Zahlebininlerin yazlığı eski moda ve garip, ahşap bir evdi. Farklı zamanlarda çeşitli bölümler eklenmişti. Büyükçe bir bahçesi vardı. 3-4 yazlık daha başka yönlerden aynı bahçeye bakıyordu. Değişik evlerden gelen kızlar bu bahçede toplaşıyorlardı. Daha sohbetin başında Vilcenov orada beklendiğini anladı. Pavel Pavlovich'in onlarla tanıştırmak için sabırsızlandığı arkadaşını büyük bir coşkuyla karşıladılar. Keskin ve deneyimli gözleri, anne babanın candan karşılamalarında, kızları kendilerine özgü giyiniş, gerçi o gün tatil günüydü ve tavırlarında özel bir şeyler fark etti. Pavel Pavlovich'in bir dolap çevirdiğinden kuşkulandı. Kelimelerle söylemese de sanki Vilcenov'un mal mülk sahibi bir bekar olduğunu, iyi bir çevreden geldiğini, uğraşı olmadığı için sıkıldığını, büyük olasılıkla durumunu değiştirip artık yerleşik bir düzen kurmaya karar verdiğini ve özellikle de henüz bir mirasa konduğunu ima ediyor gibiydi. 24 yaşında olan ve Pavel Pavlovich'in çekici dediği büyük kızları, Katerina Fedosyevna Zahlebin'in tavırları ve görünüşü bu kuşkuyu pekiştiriyordu. Elbisesi ve gür saçlarının taranışıyla kardeşlerinden farklıydı. Kardeşleri ve diğer kızlar, Vilcenov'un Katya için onu görmeye ve tanışmaya geldiğine inanıyor gibiydiler. Bakışları, hatta gün boyu ağızlarından kaçırdıkları kelimeler bu kuşkuyu doğruluyordu. Katerina Fedosyevna, iri yarı, uzun boylu bir sarışındı. Tatlı yüzünde zarif, çekingen, hatta biraz da tembel bir karakterin izleri vardı. ''Böyle bir kızın hala bekar olması çok garip.'' diye düşünmeden edemedi Vilcenov onu zevkle seyrederken. ''Gerçi hiç çeyizi yok. Üstelik yakında çok şişmanlar. Ama yine de pek çok erkek ona hayrandır.'' Diğer kardeşleri de fena değildi. Arkadaşlarının arasında da güzel yüzler vardı. Başka düşüncelerle gelmişti. Ama aklı çelinir gibi olmuştu. Okullu olan 6. kız, Pavel Pavlovich'in gelin adayı, Nadiezda Fedosyevna henüz ortalarda yoktu. Vilcenov onu sabırsızlıkla bekliyor, hatta kendi haline hayretle gülüyordu. Sonunda yanında keskin zekalı, hayat dolu bir kızla beraber geldi. Bu kız, Maria Nikitishna adında komik yüzlü bir esmerdi. Daha ilk bakışta Pavel Pavlovich'in ondan korktuğu belli oluyordu. 23 yaşında, alaycı ve zeki olan bu kız, komşu bir ailede mürebbiyelik yapıyordu. Zalebininler onu kendilerinden biri gibi görüyorlardı. Kızlar da çok seviyorlardı. Nadia'nın şu anda ondan vazgeçemeyeceği belliydi. Vilcenov bütün kızların, hatta arkadaşlarının bile Pavel Pavlovich'e düşman olduklarını hemen fark etti. Nadia'nın gelişinden 2 dakika sonra kızın ondan iğrendiğine karar verdi. Pavel Pavlovich'in de ya fark etmediğini ya da görmezden geldiğini gözlemledi. Nadia hiç kuşkusuz hepsinden güzeldi. Vahşi ve yabani bakışlı, cesur bir esmerdi. Işıl ışıl gözlü, çekici ama hain gülüşlü, nefis dudakları, güzel dişleri olan, zarif, incecik, yaramaz bir şeytandı. Çocuksu yüzü düşüncelerle ışıldıyordu. Attığı her adımdan, söylediği her sözden yaşı belli oluyordu. Pavel Pavlovich'in onu ilk kez kolunda, Amerikan derisinden bir çantayla gördüğünü öğrendi Vilcenov ama o anda çantası yoktu. Bileziğin verilmesi tam bir fiyaskoydu. Çok tatsız bir etki yarattı. Pavel Pavlovich, gelecekteki gelininin odaya girdiğini görür görmez sırıtarak yanına gitti. Önceki gelişinde Nadiezda Fedosyevna'nın piyano çalarak söylediği güzel şarkıdan aldığı zevkin hoş bir ifadesi olarak sundu hediyeyi. Bocaladı, cümlesini bitiremedi, çaresiz kaldı. Hediye kutusunu Nadiezda Fedesyona'nın eline tutuşturmaya çalışıyordu. Kız almak istemiyor, öfkeden ve utançtan kıpkırmızı bir suratla ellerini geri çekiyordu. Yüzünde sıkıntı ifadesiyle annesine döndü. ''Almak istemiyorum Memon'' dedi yüksek sesle. ''Al ve teşekkür et'' dedi babası sakin bir ciddiyetle. Ama o da bu durumdan memnun değildi. ''Hiç gereği yoktu gerçekten'' diye mırıldandı Pavel Pavlovich'e sitemle. Çaresi kalmadığını gören Nadia kutuyu aldı. Gözlerini kaçırıp küçük çocuklar gibi yaylanarak reverans yaptı. Ablalarından biri kutudakini görmek için yanına gidince kutuyu açmadan ona verdi. Böylece ne kadar ilgilendiğini göstermiş oldu. Bilezik kutudan çıkarılıp elden ele geçirildi. Herkes sessizce, hatta bazıları alayla baktı. Yalnızca anne çok güzel olduğunu mırıldandı. Pavel Pavlovich yerin dibine girse daha iyi olurdu. Vilchanov imdadına yetişti. Aklına ilk gelen şeyden söz etmeye başladı yüksek sesle ve hevesle. 5 dakika geçmeden salondaki herkesin ilgisi üzerinde toplanmıştı. Havadan sudan konuşmalarda ustaydı. Çok açık konuşuyor gibi görünmekte ve karşısındakinin de kendisi kadar acıkmış izlenimi vermekte üstüne yoktu. Gerekli olduğu zamanlarda büyük bir doğallıkla gamsız ve çok mutlu bir insan gibi görünebiliyordu. Nükte, alay, ima ya da eğlenceli sözcük oyunları konusunda çok akıllıydı. Sanki kazara, bilmeden ağzından kaçırmış ifadesi takınırdı. Oysaki sözcük oyunu ya da ima, hatta bütün konuşmalar belki de çok önceden hazırlanmış, prova edilmiş ve pek çok kerelerde kullanılmıştı. O anda sanat ve doğa bir olmuştu. Tam havasında olduğunu hissediyordu. Onu çeken bir şeyler vardı. Kendine tam bir güven duyuyordu. Birkaç dakika içinde bütün gözlerin kendisine çevrileceğini, herkesin yalnız onu dinleyeceğini, yalnız onunla konuşacağını, onun söylediklerine güleceğini biliyordu. Gerçekten de kısa sürede gülmeler başladı, yavaş yavaş diğerleri de konuşmaya katıldılar. Herkesi konuşturma konusunda çok başarılıydı. 3-4 ses birden yükseliyordu. Madame Zahlebin'in sıkılmış, yorgun yüzü neşeyle canlanmıştı. Büyülenmiş gibi dinleyen Katerina Fedesyovna için de aynı şey söz konusuydu. Nadia kaşlarının altından onu izliyordu. Ona karşı ön yargılı olduğu gayet açıktı. Bu, Vilchanov'u daha da hareketlendirdi. Yaramaz Mari Nikitichna ona oldukça iyi bir iğnelemede bulunmayı başardı. Pavel Pavlovich'in kendisini çocukluk arkadaşı olarak tanıttığını uydurarak yaşına en az 7 yaş daha ekledi. Ama bu hain Mari Nikitichna bile onu sevmişti. Pavel Pavlovich apışıp kalmıştı. Arkadaşının yetenekleri konusunda bilgisi vardı hiç kuşkusuz ve önce başarısına sevinmişti. Kendi kendine kıs kıs gülüp konuşmalara katılmıştı. Ama giderek düşünceli bir hal almaya başladı. Sonunda mahzunlaştı. Bu yüz ifadesinden de belli oluyordu. ''Siz hiç özel bir ağırlanmaya ihtiyaç duymayan bir konuksunuz.'' diye yorum yaptı yaşlı Zahlebin'in neşeyle ve tatil günü olmasına rağmen yukarıdaki odasında düzeltilmeyi bekleyen kağıtlara gitmek üzere ayağa kalktı. ''Ben de sizi kasvetli ve koruntulu bir genç sanmıştım. İnsan ne kadar da yanılıyor.'' Piyanoları vardı. Vilchanov kimin çaldığını sordu ve birden Nadia'ya dönüp ''Eminim siz şarkı söylüyorsunuz.'' dedi. ''Kim söyledi size?'' dedi Nadia. ''Pavel Pavlovich şimdi söyledi ya.'' ''Doğru değil, şaka olsun diye söylerim. Sesim hiç güzel değil.''
''Benim de sesim güzel değil ama yine de söylerim.''
''Siz söyleyin öyleyse, o zaman ben de söylerim.'' dedi Nadia gözleri ışıldayarak.
''Şimdi değil ama yemekten sonra. Müziğe hiç dayanamam.'' diye ekledi. ''Piyanoya sinir oluyorum. Onlar sabahtan akşama kadar çalıp söylerler. İşlerinden bir tek Katya dinlemeye değerdir.''
Vilchanov bunu aklında tuttu. Demek ki Katerina Fedosyevna ciddi olarak piyano çalan tek kişiydi. Çalmasını rica etti. Herkes onun Katya'ya hitap etmesine memnun oldu. Anne memnuniyetten kızardı. Katerina Fedosyevna gülümseyerek kalktı, piyanonun yanına gitti. Birden kıpkırmızı oldu ve böyle 24 yaşında kocaman bir kızın çocuk gibi kızarmasından utanç duydu. Piyanonun başına oturduğunda bunlar yüzünde yazılıydı. Haydan bir şeyler çaldı. Yüzünde hiçbir ifade olmadan çalıyordu. Ama utandığı belliydi. Bitirince Vilchanov ona değil ama Haydn'a, özellikle de çaldığı parçaya iltifatlar yağdırdı. Kız, Haydn'a yaptığı bu iltifatlara memnun oldu. Öyle minnetle ve mutlulukla dinliyordu ki Vilchanov onu izlemeden edemiyordu. Ah ne hoşsun, düşüncesi Vilchanov'un göz bebeklerinde ışıldıyordu. Sanki herkes, Özellikle de Katerina Fedosyevna bu bakışı anlamış gibiydi. ''Çok güzel bir bahçeniz var.'' dedi Vilcanino birden gruba hitap ederek. Balkona açılan pencereden bakıyordu. ''Hep beraber bahçeye çıkalım mı?'' ''Hadi, hadi!'' diye bağırdılar neşeyle. Sanki genel bir istek dile getirilmiş gibiydi. Yemek saatine kadar bahçede dolaştılar. Şekerleme yapmak isteyen Madame Zahlevi'nin onlarla gitmedi. Verandada oturup kısa süre içinde uykuya daldı. Vilcanino ve kızlar bahçede daha dostça bir konuşmaya daldılar. Etraftaki yazlıklardan birkaç genç de onlara katıldı. Biri üniversiteliydi, öteki ise liseli. Her biri kendi kız arkadaşının yanına gitti. Onlar için geldikleri belliydi. 20 yaşlarında, dağınık ve huysuz görünüşlü, kocaman mavi gözlüklü, asık suratlı bir genç, Marin Nikitichna ve Nadia ile fısıldaşmaya başladı. Vilcaninov'u sert sert süzüyordu. Sanki onu küçümseme görevini üstlenmiş gibiydi. Kızlardan bazıları oyun oynamayı önerdiler. Vilcaninov hangi oyunu oynayacaklarını sorunca, yakalamaca gibi her türlü oyunu oynadıklarını ama akşamları atasözü oyununu tercih ettiklerini söylediler. Hepsi oturuyorlar, işlerinden biri evi olup dışarı çıkıyor, kalanlar bir atasözü tutuyorlardı. Örneğin, acele işe şeytan karışır gibi. Sonra dışarıdaki gelince herkes sırayla bir cümle söylüyordu. Birisi örneğin içinde acele olan bir cümle söylüyor, bir diğeri iş olan bir cümle söylüyordu. Bu cümlelerden yola çıkarak ebe olan atasözünü tahmin ediyordu. ''Çok eğlenceli olmalı.'' dedi Vilcaninov. ''Yok canım, çok sıkıcı.'' diye bağırdı 2-3 ses bir ağızdan.
''Bazen tiyatroculuk oynarız.'' dedi Nadia birden Vilcaninov'a hitap ederek. ''Etrafında sandalyeler olan şu büyük ağacı görüyor musunuz? O ağacın arkası kulisimiz olur. Oyuncular, diyelim kral, kraliçe, prenses, bir de genç adam oraya oturur.'' Sonra tek tek sahneye çıkıp akıllarına gelen şeyi söylerler. Böylece oyun olur.
Çok zevkli, dedi Vilcaninov yine.
Yok canım, korkunç sıkıcı. Önce eğlenceli gibi geliyor ama sonra anlamsızlaşıyor. Çünkü kimse nasıl bitireceğini bilemiyor. Belki sizinle daha ilginç olur. Biz Pavel Pavlovich'in arkadaşı olduğunuzu sanmıştık ama palavra atıyormuş meğer. Geldiğinize çok sevindim ama...
Nadia ciddi ve etkileyici bir şekilde Vilcaninov'a baktı. Sonra Marin Nikitichna'nın yanına gitti.
''Bu akşam atasözü oynayacağız.'' diye fısıldadı gizlice. Vilcaninov'un daha önce hiç konuşmadığı, hatta hiç fark etmediği bir kız. ''Hepsi Pavel Pavlovich'le dalga geçecekler. Siz de katılın.'' ''Gelmeniz ne iyi oldu. Hepimiz çok sıkılmıştık.''
dedi bir başka kız dostça. Kızıl saçlı ve çilli bir kızdı. Sıcaktan ve yürüyüşten kıpkırmızı olmuştu. Nereden çıktığını Tanrı bilirdi. Vilcaninov onu o ana kadar hiç görmemişti. Pavel Pavlovich'in huzursuzluğu gitgide daha da arttı. Bahçede Vilcaninov, Nadia ile arkadaşlığı ilerletti. Kız daha önce yaptığı gibi kaşlarının altından bakmıyordu ona artık. Eleştirici tutumunu bir yana bırakmış gibi görünüyor, gülüyor, atlayıp zıplıyor, bağırıyordu. İki kez onu elinden bile tutmuştu. Çok neşeliydi. Pavel Pavlovich'e hiç dikkat bile etmiyor, yokmuş gibi davranıyordu. Vilcaninov, Pavel Pavlovich'e karşı tam bir komplo olduğunu hissetti. Nadia ve bazı kızlar Vilcaninov'u bir kenara çektiler. Diğer kızlar da Pavel Pavlovich'i çeşitli bahanelerle kandırıp bir başka tarafa yönlendirdiler. Ama adam onlardan ayrıldı ve büyük bir hızla ötekilere, yani Nadia ile Vilcaninov'un grubuna katıldı. Kel kafasını merakla aralarına soktu. Kendine hakim olamıyordu. Tavırlarındaki saflık çok komikti. Vilcaninov'un dikkatini Katerina Fedosyevna'ya çekmeye çalışıyordu. Kız, onun kendisi için gelmediğini, daha çok Nadia ile ilgilendiğini anlamıştı. Ama ifadesi her zamanki gibi tatlı ve neşeliydi. Onların yanında bulunmaktan ve yeni konuklarının söylediklerini dinlemekten mutlu görünüyordu. Zavallıcık konuşmalara pek ayak uyduramıyordu.
''Kardeşiniz Katerina Fedosyevna ne tatlı bir kız.'' dedi Vilcaninov Nadia'ya. ''Katya mı? Kimsenin ondan daha hassas bir kalbi olamaz. O hepimizin meleğidir. Ona hayranım.''
dedi kız coşkuyla. Nihayet saat 5'te yemeğe oturuldu. Yemeğin de sıradan bir yemek olmadığı, özellikle hazırlandığı belliydi. 2-3 tanesi özenle hazırlanmış, her zamanki yemeklerine benzemeyen yemeklerdi. Hatta biri öyle garipti ki hiç kimse ismini bilmiyordu. Günlük şarabın yanı sıra konukların onuruna getirildiği belli olan bir şişe Tokay da vardı. Yemeğin sonunda şampanya da geldi. Yaşlı Zalevi'nin bir bardak daha aldı ve Vilcaninov'un söylediği her şeye gülecek kadar neşelendi. Pavel Pavlovich sonunda daha fazla dayanamadı. Rekabet duygusuna kapılıp bir sözcük oyununa kalkıştı. Masanın ucunda, Madame Zahlevi'nin oturduğu yerde bir kahkaha tufanı koptu.
''Baba, baba, Pavel Pavlovich de sözcük oyunu yaptı.'' diye bağırdı dördüncü ve beşinci zahlebininin kızları hep bir ağızdan. ''Genç kızlarsınız, ışıldarsınız.'' diyor bize.
''Demek o da sözcük oyunu yapıyor. Peki nedir o oyun?'' dedi yaşlı adam ciddiyetle ve babacan bir tavırla Pavel Pavlovich'e dönerek. Beklenen sözcük oyununa gülmeye hazırdı.
''Genç kızlarsınız, ışıldarsınız.'' diyor.
''Evet, yani ne olmuş?'' dedi yaşlı adam hiçbir şey anlayamadan. Sonra beklentiyle daha da çok güldü.
''Aman baba, sen de. Hiçbir şey anlamıyorsun. Kızlarsınız, ışıldarsınız. İkisinin de sonları kafiyeli. Genç kızlarsınız, ışıldarsınız.''
''Aa!'' dedi adam ağır ağır, şaşkın bir sesle. ''Hımm, bir dahaki sefere daha iyisini söyler.'' Yaşlı adam neşeyle güldü.
''Pavel Pavlovich, bu kadar mükemmelliği bir arada taşımanız mümkün değil.''
dedi Mari Nikitiçna yüksek sesle.
''Aman tanrım, boğazına kılçık kaçtı galiba.'' diye bağırdı sandalyesinden fırlayarak.
Bir gürültü koptu. Zaten Mari Nikitiçna'nın da isteği buydu. Pavel Pavlovich sıkıntısını gizlemek için yudumladığı şaraptan boğuluyordu. Ama Mari Nikitiçna bunun balık kılçığı olduğuna ve bundan ölen birçok kişi gördüğüne yeminler ediyordu.
''Ensesine vurun!'' diye bağırdı biri.
''Evet, yapılacak en iyi şey bu.'' diye onayladı yaşlı adam yüksek sesle. Bütün hevesliler yanına gitmişlerdi bile. Mari Nikitiçna, kırmızı saçlı kız, o da yemeğe davet edilmişti ve dehşete düşen anne. Her biri Pavel Pavlovich'in ensesine bir tane vurmak istiyordu. Masadan fırlayan Pavel Pavlovich kıvranıp duruyor ve şarabını çok acele içtiği için böyle olduğunu, öksürüğünün hemen geçeceğini iddia ediyordu. Diğerleri bunun Mari Nikitiçna'nın bir oyunu olduğunu anladılar.
''Demek şaka yapıyordun.'' diyerek Mari Nikitiçna'yı azarlamaya çalıştı Madame Zahlebi'nin. Ama sonra dayanamayıp güldü. Çok seyrek gülen biri olduğu için de bu durum dikkat çekti. Yemekten sonra hepsi kahvelerini içmek için verandaya çıktılar.
''Havalar da ne güzel.'' dedi yaşlı adam. Zevkle bahçeye bakıp doğanın güzelliğine hayranlık duyarak. ''Keşke biraz yağmur yağsa. Hadi bakalım, Tanrı'ya emanet olun. Keyfinize bakın. Siz de keyfinize bakın.'' dedi ve Pavel Pavlovich'in omzuna vurdu dışarı çıkarken.
Hepsi beraber yine bahçeye çıktıklarında Pavel Pavlovich birden Vilchaninov'un yanına gitti ve onu kolundan çekti. ''Bir dakika baksanıza.''
diye fısıldadı öfkeyle. Tenha bir yere gittiler.
''Yo, bağışlayın ama... pes etmeyeceğim.''
diye kekeliyordu deli gibi. Vilchaninov'un kolunu yakalayarak. ''Ne? Neler oluyor?'' diye sordu Vilchaninov hayretle gözlerini açarak. Pavel Pavlovich sessizce onu seyretmeye başladı. Dudakları kıpırdıyor, öfkeyle gülüyordu.
''Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Her şey hazır.''
kelimelerini duydular sabırsız kızların. Vilchaninov omuzlarını silkip gruba döndü. Pavel Pavlovich de arkasından koştu.
''Bahse girelim, sizden mendil istemiştir.'' dedi Mari Nikitiçna. ''Geçen sefer de unutmuştu.'' ''Hep unutur.'' dedi beşinci zahlebinin. ''Mendilini unutmuş. Pavel Pavlovich mendilini unutmuş. Anne, Pavel Pavlovich mendilini unutmuş. Anne, Pavel Pavlovich yine üşütmüş.'' diye bağırıştılar. ''Peki neden söylemiyor?'' ''Resmiyete hiç gerek yok Pavel Pavlovich.''
dedi Madame Zahlebinin şarkı söyler gibi bir sesle.
''Soğuk algınlığını hafife almak çok tehlikelidir. Hemen size bir mendil göndereyim.''
dedi eve gitmek için bir bahane bulduğuna sevinerek.
''Neden hep üşütüyor acaba?'' diye ekledi giderken. ''İki tane mendilim var. Soğuk falan almadım.'' diye bağırdı Pavel Pavlovich arkasından.
Ama kadın ne söylediğini duymamıştı. Bir dakika sonra Pavel Pavlovich ötekilerin arkasından koşup Vilchaninov'la Nadia'ya yaklaştığı anda bir hizmetçi soluk soluğa mendil getirdi.
''Atasözü, atasözü oyunu!'' diye bağırıştı kızlar dört bir yandan. Sanki atasözü oyunundan bir beklentileri varmış gibi. Bir yer belirleyip oturdular. Ebe olmak Mari Nikitiçna'ya düştü. Olabildiğince uzağa gidip dinlenmemesi için ısrar ettiler. O yokken bir atasözü belirleyip kelimeleri paylaştırdılar. Mari Nikitiçna geri geldi ve atasözünü hemen buldu. ''Belayı yan yolda karşılamanın hiç yararı olmaz.'' atasözü.
Mari Nikitiçna'nın arkasından dağınık saçlı, mavi gözlüklü çocuk ebe oldu. Onun için daha da büyük önlemlerde ısrar ettiler. Çocuk çardağın orada durup yüzünü çitlere dönmek zorunda kaldı. Asık suratlı çocuk kendisinden istenenleri yaptı ve morali bozuldu. Geri çağrıldığında da hiçbir tahminde bulunamadı.
Herkesi tekrar tekrar dinledi, uzun uzun düşündü ama bir sonuç çıkmadı.
Onunla alay ettiler. Atasözü, Tanrı'ya dua, çara hizmet asla ödülsüz kalmaz. İğrenç bir atasözü, dedi öfkelenen genç adam içerleyerek. Yerine oturdu. Ne sıkıcı, diye bağırdılar. Vilcano ebe oldu. O daha da uzağa gitti ve tabii atasözünü tahmin edemedi. Aman ne sıkıcı, diye bağırıştı daha çok ses. Evet, şimdi ben gidiyorum, dedi Nadia. Yo yo, bırak da Pavel Pavlovich gitsin. Şimdi Pavel Pavlovich'in sırası, diye bağırdı hepsi bir ağızdan canlanarak. Pavel Pavlovich kalktı, köşedeki çitlere kadar gitti, arkasını dönüp durdu. Kırmızı saçlı kız da onu kontrol için gönderildi. Kendine güvenini ve neşesini kazanan Pavel Pavlovich, görevini doğru dürüst yapmaya kararlıydı. Arkasına bakmaya hiç cesaret edemeden öylece duruyordu. Kırmızı saçlı kız, çardaktakilere yakın, Pavel Pavlovich'in 20 adım uzağında durmuş kızlarla işaretleşiyordu. Hepsinin heyecan içinde bir şeyler bekledikleri belli oluyordu. Birden kırmızı saçlı kız, çardaktakilere el sallayıp işaret etti. Hepsi yerlerinden fırlayıp son hızla kaçmaya başladı.
''Koşun, siz de koşun!'' diye fısıldadı bir sürü ses Vilcaninova, koşmamasından telaşlanarak. ''Ne oldu, sorun nedir?'' diye sordu arkalarından koşarken. ''Şşş, bağırmayın, bırakın çitleri seyretsin, biz de kaçalım. Bakın, Nastya da geliyor.''
Kırmızı saçlı kız Nastya da sanki olağanüstü bir şey olmuş gibi ellerini sallayıp son hızla koşuyordu. Sonunda hepsi bahçenin öbür ucundaki havuzun arkasına kaçtılar. Vilcaninov da oraya geldiğinde Katerina Fedesyovna'nın ötekilerle, özellikle de Nadia ve Marina Nikitishna ile hararetli hararetli tartıştığını gördü.
''Katya, hayatım sinirlenme.'' dedi Nadia onu öperek. ''Peki, peki. Anneme söylemem. Ama ben gidiyorum. Çünkü bu çok iğrenç. Zavallı adam o çitlerin yanında neler hissediyordur kim bilir.''
O acıyarak gitti. Ama diğerleri her zamanki gibi acımasızdı. Pavel Pavlovich geldiğinde Vilcaninov'un hiçbir şey olmamış gibi onu dikkate almaması için ısrar ettiler.
''Hadi yakalamaca oynayalım.'' diye bağırdı kırmızı saçlı kız kendinden geçerek. Pavel Pavlovich'in yanlarına gelmesi 15 dakika sürdü. Bu zamanın üçte ikisinde çitlerin orada dikilmişti. Oyunun en heyecanlı anıydı. Herkes neşeyle bağırıyordu. Öfkeden deliye dönen Pavel Pavlovich doğru Vilcaninov'un yanına gitti ve yine kolundan çekti. ''Bir dakika.''
''Tanrı aşkına ne bitmez dakikalarmış bunlar.''
''Yine mendil istiyor herhalde.'' diye bağırdı biri arkasından. ''Bu kez sizsiniz. Bunlar hep sizin işiniz.''
Pavel Pavlovich bunları dişlerinin arasından söylemişti. Vilcaninov sözünü kesti ve daha canlı olmasını, yoksa onunla dalga geçmeye devam edeceklerini söyledi.
''Sizinle oyun oynuyorlar çünkü herkes eğlenirken siz surat asıyorsunuz.''
Bu sözleri Pavel Pavlovich üzerinde büyük bir etki yarattı. Hemen yatıştı. Pişman bir abayla grubun yanına gitti ve uysalca oyuna katıldı. Ondan sonra herkes onu rahat bıraktı. Kendilerinden biri gibi davrandılar. O da yarım saate kalmadan tekrar eski neşesine kavuştu. Bütün oyunlarda bir eş seçmesi gerektiği zaman o hain kırmızı saçlı kızı ya da Zahlebi'nin kardeşlerden birini tercih etti. Pavel Pavlovich'in etrafında dolaşıp durmasına rağmen Nadia ile konuşmaya bir türlü cesaret edememesi Vilcaninov'un dikkatini çekti. Sanki gayet doğal bir şeymiş gibi kızın gözünde aşağılanacak ve dikkate alınmayacak bir nesne olduğunu kabulleniyordu. Sonunda ona yine bir oyun oynadılar. Saklambaç oynuyorlardı. Saklanan kişinin bahçede, belirlenen yerde istediği tarafa gitmesine izin vardı. Gürçalıların arasına saklanmayı başaran Pavel Pavlovich birden koşup eve girmeyi aklına koymuştu. Onu yakaladılar. Çığlıklar koptu. Konsolun arkasında saklanabileceğini iyi bildiği bir yere gitmek üzere birinci kata çıktı. Kırmızı saçlı kız da arkasından koştu. Parmaklarının ucuna basa basa kapıya kadar geldi ve kapıyı kilitledi. Hepsi oyunu bir tarafa bırakıp daha önce yaptıkları gibi havuzun öbür tarafına koştular. 10 dakika sonra Pavel Pavlovich kimsenin onu aramadığını fark edince gizlice pencereye çıktı. Ortalarda kimse görünmüyordu. Büyükleri uyandırır korkusuyla kimseye seslenmeye cesaret de edemedi. Hizmetçilerin Pavel Pavlovich'in çağırmasına cevap vermesi ya da yanına gitmeleri kesinlikle yasaklanmıştı. Katerina Fedesyovna odasına dönüp biraz hayal kurmak için uzandığında uyuyakalmasaydı kilidi açardı. Böylelikle Pavel Pavlovich orada bir saat kaldı. Sonunda kızlar, ikili üçlü gruplar halinde sanki rastlantıymış gibi geldiler.
''Pavel Pavlovich, neden dışarı gelmiyorsunuz? Çok eğlenceliydi. Tiyatroculuk oynadık. Alexey Ivanovich delikanlıyı oynadı. Pavel Pavlovich, neden gelmiyorsunuz? Sizi seyretmek istiyoruz.''
diye bağırdı ötekiler de geçerken.
''Ne seyretmesi?
sorusunu duydular birden Madame Zahlebin'in. Yeni uyanmış ve bahçeye çıkmak istemişti kadın. Çayı beklerken çocukların oyunlarını seyredecekti.
''Pavel Pavlovici''
dedi çocuklar. Sinirden sapsarı olmuş, yüzünde çarpık bir gülüşle pencereden bakan Pavel Pavlovici göstererek.
''Siz burada eğlenirken bir erkeğin orada yalnız başına oturması ne garip''
dedi anne kafasını sallayarak. Bu arada Nadia, Vilchenov'un gelmesine neden sevindiğini açıklama lütfunda bulundu. Açıklama tenha bir yerde yapıldı. Marie Nikitishna oyundan çok sıkılan Vilchenov'u çağırmış ve Nadia ile yalnız bırakıp gitmişti.
''Sizin Pavel Pavlovich'in dediği gibi yakın arkadaşı olduğunuza inanmıyorum.''
dedi cesaretle ve çabuk çabuk.
''Bana büyük bir iyilik yapabileceğinize güveniyorum.''
Cebindeki kutuyu çıkardı.
''Bunu ona geri vermeniz için size yalvarıyorum. Çünkü hayatım boyunca onunla bir daha konuşmayacağım. Bunu ona iletin ve sakın bir daha yanıma gelmek ya da bana hediye almak cüretini göstermemesini söyleyin. Gerisini başka insanlarla ileteceğim. İstediğimi yapma lütfunda bulunacak mısınız?''
''Ah Tanrı aşkına beni karıştırmayın!'' diye bağırdı Vilchenov elini sallayarak.
''Ne? Karıştırmayayım mı?''
Nadia bu itiraza çok şaşırdı ve gözlerini açıp Vilchenov'a baktı. Havası birden değişti. Neredeyse ağlayacaktı. Vilchenov güldü. ''Bunu demek istemedim. Çok memnun olurum. Ama benim de onunla görülecek bir işim var.
Onun arkadaşı olmadığınızı, yalan söylediğini biliyordum.''
diye araya girdi Nadia aceleyle ve hararetle.
''Size söylüyorum. Bakın, onunla asla evlenmem. Buna nasıl ihtimal verebilir hiç anlamıyorum. Siz bu iğrenç hediyesini ona geri vermelisiniz. Yoksa ben ne yaparım bilmem. Bugün, hemen bugün onu geri almasını istiyorum. Böylelikle umutları kırılmış olur. Hele babama şikayet edecek olursa, bundan ne elde edeceğini görür.''
Çalıların arasından mavi gözlüklü çocuk çıkıverdi birden.
''Bileziği geri vermek size düşer.''
dedi öfkeyle, Vilchenov'un üzerine atılarak.
''Sırf kadın haklarına saygı açısından yapın. Eğer bundan yanaysanız tabii.'' Daha söyleyeceklerini bitirmeden Nadia bütün gücüyle koluna yapıştı ve onu Vilchenov'dan uzaklaştırdı.
''Petpostov, ne kadar aptalsınız!'' diye bağırdı.
''Gidin şuradan, gidin, gidin. Sakın bizi dinlemeye kalkmayın. Size uzakta durmanızı söylemiştim.''
Küçük ayağını yere vurdu. Çocuk çalıların arasında kaybolurken kız ellerini göğsünde kavuşturmuş, öfkeyle bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu.
''Ne kadar aptal olduklarına inanamazsınız.'' dedi birden Vilchenov'un önünde durarak. ''Bu sizin için eğlenceli olabilir. Ama bir de beni düşünün.''
''O mu yoksa?'' diyerek güldü Vilchenov.
''Yok canım, bunu nasıl düşünebilirsiniz?''
diye bağırdı Nadia gülerek ve kızararak.
''Yalnızca onun arkadaşı. Seçtiği arkadaşları da anlayamıyorum bir türlü. Hepsi onun geleceğin lideri olduğunu söylüyor. Ama ben anlayamıyorum. Alexey Ivanovich, ricada bulunabileceğim başka kimsem yok. Size son kez soruyorum. Ona bunu geri verecek misiniz?''
''Tamam tamam vereceğim. Verin onu bana.''
''Çok iyisiniz çok.''
diye bağırdı memnuniyetle kutuyu eline verirken.
''Bu akşam boyunca hep sizin için şarkı söyleyeceğim. Çok güzel söylerim biliyor muydunuz? Müzikten hoşlanmadığım yalandı. Yine gelin. Ne kadar memnun olurum bilemezsiniz. Size her şeyi anlatırım, her şeyi. Çünkü çok iyisiniz. Katya kadar iyisiniz.''
Çay için içeri girdiklerinde ona iki şarkı söyledi. Eğitimsiz ve çocuksu ama hoş ve güçlü bir sesi vardı. Onlar bahçeden geldiklerinde Pavel Pavlovich çay masasında Bay ve Bayan Zahlebin'inle oturuyordu. Masada büyük semaver kaynıyordu. Etrafında da Çin porseleni fincanlar dizilmişti. Yaşlılarla önemli konuları tartışıyor gibiydi. İki gün sonra 9 aylığına gidiyordu. Bahçeden içeri giren gruba hiç bakmadı bile ve Vilchenov'a bakmaktan da özellikle kaçındı. Şikayette bulunmadığı, çok ciddi bir şey konuştuğu açıktı. Nadia şarkı söylemeye başlayınca o da sokulmaya kalktı. Nadia kendisine doğrudan sorulan bir soruyu bile bile duymazdan geldi. Ama bu Pavel Pavlovich'i şaşırtıp tereddüde düşürmedi. Kızın sandalyesinin arkasında dikiliyor, bütün varlığıyla oranın kendi yeri olduğunu ve hiç kimseye bırakmayacağını gösteriyordu.
''Alexey Ivanovich şarkı söyleyecek anne. Alexey Ivanovich şarkı söylemek istiyor anne.''
diye bağırdı bütün kızlar. Çalmak niyetiyle piyanonun başında yerini alan Vilchenov'un etrafına toplanarak. Yaşlılar da içeri girdi. Beraberlerinde Katerina Pedesyovna da geldi. Vilchenov, Glinka'nın bilinen bir şarkısını seçti.
Dudaklarından kumrular gibi yumuşak mırıltılar döküldüğü mutlu anlarda.
dirseğinin dibinde herkesten daha yakınında duran Nadia'ya hitap ederek söylüyordu. Sesi güzelliğini kaybetmişti ama bir zamanlar gayet güzel olduğu belliydi. Vilcanov, 20 yıl önce öğrenciyken bir besteci arkadaşının evinde o şarkıyı Glinka'nın kendisinden dinleme şansını bulmuştu. Sanatsal bir toplantıydı ve Glinka içinde bu şarkının da bulunduğu kendi şarkılarından örnekler sunmuştu. Onun da sesi bozulmuştu o zamanlar ama Vilcanov o şarkıdan çok etkilendiğini hatırlıyordu. Bir balon şarkıcısı bile ne kadar yetenekli olursa olsun aynı etkiyi bırakamazdı. Bu şarkıda duygu yoğunluğu her satırla, her kelimeyle artıyordu. Bu yoğunluk içinde operada kabul gören en küçük bir yanlışlık, abartma ya da yapaylık şarkının değerini bozar ve çarpıtırdı. Bu olağanüstü şarkıyı söylemek için doğruluk, ilham, gerçek tutku ya da sözlerini tam kavramak gerekiyordu. Aksi halde şarkı hem büyük bir başarısızlığa dönüşür hem de utanç kaynağı olurdu. Bunlar olmazsa şarkı iğrenç bir şeye dönüşebilir, doğruluk ve sadelikse bunu kurtarırdı. Vilcanov şarkıyı birkaç kez başarıyla söylediğini hatırladı. Glinka'nın söyleyişini aynen uygulayabilmişti o zamanlar. Ama şimdi daha ilk satırda, ilk notada sesine yansıyan bir ilham ışıltısı vardı. Her kelimede duygu seli daha sıcak, daha cesurca ortaya konuyordu. Vilcanov son satırlardaki son kelimeleri ateş saçan gözlerle Nadia'ya söylerken tutku çığlıkları atıyordu. Artık daha cesaretle gözlerine bakıp, dudaklarımı yaklaştırıp ve her şeye kulaklarımı tıkayıp seni öpmek, öpmek, öpmek istiyorum. Seni öpmek, öpmek, öpmek istiyorum. Kız dehşet içinde ürperdi. Hatta bir adım geriledi. Yanakları yanıyordu. Vilcanov sanki şaşkın ve korku dolu yüzünde bir karşılık yakalamış gibi hissetti. Dinleyicilerin yüzleri büyülendiklerini ve şaşakaldıklarını ortaya koyuyordu. Hepsi de böyle şarkı söyleyebilmenin hem ayıp hem de imkansız olduğunu düşünüyordu. Aynı zamanda da gözleri kızarmış, gözleri alev alev bir halde daha fazlasını bekliyor gibiydiler. Vilcanov etrafındaki yüzler arasında Katerina Fedosyevna'nın yüzünü fark etti. ''Aman ne şart!'' diye mırıldandı yaşlı zahlebinin hayretler içinde kalarak. ''Ma biraz daha şiddetli.'' ''Evet.'' diye söze karıştı adam zahlebinin ama Pavel Pavlovich devam etmesine izin vermedi. Birden deli gibi ileri atıldı. Kendini kaybedip Nadia'yı kolundan tuttuğu gibi Vilcanov'dan uzaklaştırdı. Sonra Vilcanov'a dönüp hiçbir şey demeden kıpırdayan dudaklara umutsuz bir suratla baktı. ''Bir dakika.'' dedi sonunda zayıf bir sesle. Vilcanov onun her an için bundan 10 kat daha saçma bir şeyler yapabilecek durumda olduğunu anladı. Hiç oyalanmadan hemen kolunu tuttuğu gibi odadakilerin şaşkınlığını aldırmadan onu verandaya çıkardı. Hatta artık yavaş yavaş karanlık basan bahçeye doğru birkaç adım gittiler. ''Hemen benimle gelmeniz gerektiğini anlamadınız mı?'' dedi Pavel Pavlovich. ''Hayır anlamadım.'' ''Hatırlıyor musunuz?'' diye devam etti Pavel Pavlovich çılgın gibi bir fısıltıyla. ''Size her şeyi ama her şeyi açık açık anlatmam gerektiğini söylemiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Şimdi son sözü söyleme zamanı geldi. Gidelim.''
Vilcanov bir dakika kadar düşündü. Pavel Pavlovich'e baktı ve gitmeyi kabul etti. Ani gitme haberleri yaşlıları şaşırttı, kızları öfkelendirdi.
''Bir çay daha içseydiniz.''
dedi Madame Zahlebi'nin ağlamaklı bir sesle. ''Hadi canım, nedir sizi sıkan?'' dedi yaşlı Zahlebi'nin ciddi ve gücenmiş bir sesle yapmacık bir şekilde gülen, suskun Pavel Pavlovich'e dönerek.
''Pavel Pavlovich, neden Alexey Ivanovich'i götürüyorsunuz?'' dedi kızlar öfke ve üzüntüyle yüzüne bakarak.
Nadia ona öyle bir öfkeyle baktı ki fena halde bozuldu ama belli etmedi. ''Pavel Pavlovich bana unuttuğum çok önemli bir işi hatırlattı. Ona bunun için çok teşekkür ediyorum.'' dedi Vilcanov gülümseyerek Zahlebi'ninle tokalışırken. Sonra anneye ve kızlara, özellikle de Katerina Fedosyevna'ya, herkese belli edecek şekilde eğilerek selam verdi. ''Geldiğinize çok memnun olduk. Daima sizi görmekten sevinç duyarız.'' dedi Zahlebi'nin ağır ağır.
''Çok memnun oluruz, çok.'' diye araya girdi anne duygulu bir şekilde. ''Yine gelin Alexey Ivanovich, yine gelin.'' dedi bir sürü ses verandadan. Pavel Pavlovich'le arabaya binmişlerdi bile. Belki de ötekilerden çok daha yumuşak bir ses vardı içlerinde. ''Yine gelin, sevgili Alexey Ivanovich.''
''Bu kırmızı saçlı kız.'' diye düşündü Vilcanov.